Ayrım 23, sayfa 646. Doktorlarının SOS çağrılarına sebep olan ciddi durumuna rağmen Gandhi'nin aklı başındaydı. Bir açlık grevinin 3. ve son bölümüne giriyordu. İlk 2 gün hep şiddetli mide ağrıları ve açlık kramplarıyla belirlenir. Sonra açlık hissi kayboldukça 2 ya da 3 gün süren bir baş dönmesi ve kusma dönemi başlar. 5. güne doğru birden akıl bedene hakim olur. Mahatma'yı garip bir dinginlik basmıştı. Manu'nun gıy ile ovduğu eklem yerlerindeki inatçı bir ağrıdan başka ıstırabı yoktu. Sushila Nayar ve 3 meslektaşı daha kaç saat yaşayabileceğinin hesaplarını yaparlarken o sakin sakin eski mektup zarflarının arkasına ona ilk defa Mahatma adıyla seslenen şair Rabindranath Tagore'un şiirlerini yazdığı Bengal diliyle bir şeyler karalıyordu. Yazısını bitirince Piyarelal Nayar'a yanına gelmesini işaret etti. Elverişli zamanları yakalama duygusunu yitirmemişti. Yandaşlarının ifade ettikleri gibi açlık grevi gerçekten hedefine ulaşmak üzereyse, Hindistan'ın yüreğindeki bu değişikliğin hayatını kurtarmak için kalkışılmış ani bir acımadan doğmadığını öğrenmenin vakti gelmişti. Piyarelal'a orucuna son vermek üzere koştuğu 7 koşulu kapsayan bir bildirge yazdırdı. Yeni Delhi'deki siyasal örgütlerin yöneticilerinin hepsi, düşmanları aşırı Hindu Mahasabha yöneticileri de dahil bu bildirgeyi imzalamalıydılar. Bu koşullar adeta bir çeşit talepler kataloğu meydana getiriyor ve şehrin hemen bütün yaşantısını kapsıyordu. Hindu ve Sikh göçmenler tarafından barınak ya da tapınak haline dönüştürülen 117 caminin Müslümanlara iade edilmesinden, eski Delhi'nin pazar yerinde Müslüman tüccara uygulanan boykotun kaldırılmasına, Hint trenlerinde yolculuk eden Müslüman yolcuların güvenliğinin sağlanmasına kadar her şeyi. Piyarelal Nayar hayatını kurtarmak için kurulan barış komitesine Gandhi'nin taleplerini bildirmek için hemen koştu. O akşam başkenti bağımsızlık gününden beri görmediği bir heyecan ve ateş atmosferi sarmıştı. Connaught Circus'tan pazarın en dar sokaklarına kadar şehir halkın heyecanıyla kaynaşıyordu. Her tarafta yürüyüş kolları toplanıyordu. Ticaret hayatı durmuştu. Bürolar, mağazalar, atölyeler, fabrikalar, kahveler hep kapalıydı. Büyük caminin avlusunda toplanan her sınıftan ve dinden 100.000'e yakın bir topluluk yöneticilerine Gandhi'nin koşullarını kabul etmesi için haykırıyordu. Başkentin en kargaşalı semtlerinden biri olan Sabzi Mandi'deki Hindu meyve tüccarları Müslüman tüccara uyguladıkları boykotu kaldırdıklarını haber vermek üzere koşarak geldiler. Bir lahavuzda Mahatma her geçen saat biraz daha gücünü yitiriyordu. Aklının başında olduğu anları uzun bitkinlik halleri izliyor, bazen de sayıklıyordu. Biri içeceği ilk bardak suya birkaç kaşık portakal suyu katılmasını önerdi. Bu öneriyi işitince birden komadan çıktı, gözlerini açtı ve böyle bir cüretkârlığın 21 gün oruç tutmasına sebep olacağını söyledi. Sushila Nayar bunun üzerine böbreklerinin üzerine şiş çekmek için iznini diledi. Bu sayede belki böbreklerini çalıştırma olanağı doğabilirdi. Reddetti Gandhi. Ama Bapuji diye itiraz etti doktoru. Şiş çekmek de sizin kabul ettiğiniz doğal tıbba girer. Bugün ancak Tanrı doğal tıp demektir diye alçak sesle mırıldandı. Jawaharlal Nehru ise başbakanlık makamından ayrılıp başucunda beklemeye koştu. Uzun yıllar birlikte sürdürdükleri cihat sırasında en yakın yandaşı için yaşlı adamın eriyip gitmesi dayanılmaz bir seyirdi. Gözyaşlarını saklamak için bakışlarını kaçırmak zorunda kaldı. Louis Mountbatten ile eşi de başucuna koştular. Eski kral naibi Gandhi'nin o muzip havasını sürdürdüğünü görünce pek şaşırdı. Hatta şaka bile yapabiliyordu. Ah, dağın farenin ayağına gelmesi için demek oruç tutmak gerekiyormuş ha diye şaka ederek ziyaretçilerini selamladı Mahatma. Allak bullak olan Edwina boğazına bir düğümün tıkandığını hissetti. Üzülme diye Gandhi'nin cesareti karşısında pek etkilenen Mountbatten eşini teselli etti. Verdiği savaşı kazanıyor. Hiçbir olay bir Hintlinin vicdanında darçan kadar köklü yerleşmemiştir. Hiçbir ihtiyaç böylesine duyulmamıştır. Çünkü onun içindeki mutlağın imgesiyle temas olana öylesine gereklidir. us sahibi olmayı ya da tanrısallığın simgesini bu verir. Darçan yani görüş, bir rastlaşma, bir kutsama, hayırlı ve ruhsal bir etkinin belirlenmesi olanaksız bir akımdan geçerek aktarılmasıdır. Bu rastlaşma olağanüstü bir kişiyle, doğanın bir tezahürüyle ya da ayrıcalıklı bir yerde olabilir. Bir Hintli yüzlerce kilometre yol yürüdükten sonra gözlerinin karşısında Ganj'la karşılaşınca Darçan'ın kıvancına varabilir. Ya da kutsal sularına daldığı zaman. Ya da bir cenaze törenine, dinsel bir törene, bir bayrama, hatta bir siyasal toplantıya katıldığı zaman. Ama Hint halk kitlelerine Darçan'ın mistik tatminini en çok bir bilge, kutsal bir kişi, bir efendi ile rastlaşma sağlar. O 17 Ocak Cumartesi günü öğleden sonra da Hintlilere özgü atalardan kalma ve sürekli arama, aralarında 1000 kilometreden fazla bir uzaklık olan ve kavramlarının aşılmaz uçurumunun ayırdığı iki insanın karşısında belirdi. Tarihin önüne geçilmez akışının çok geçmeden birleştireceği iki insanın karşısında. O akşam Birla Havuz'un çimenleri üzerine dua için gelen sayısız yandaşına seslenen ses bir fısıltıdan farklı değildi. Gandhi soluk soluğa kaldığı uzun bekleyişler sırasında ancak birkaç kelime edebildi. "Hiç kimse benim hayatımı kurtaramaz ya da hayatıma son veremez," dedi. "Bu güç ancak Tanrı'ya özgüdür." Duadan sonra yandaşları Darçan için uzun bir kuyruk meydana getirdiler. Çoğu ağlayan bu kadınların ve bu erkeklerin yüzleri sıkıntıyla gerilmişti. Hepsi de Gandhi'nin bu sefer ölümün eşiğine geldiğini biliyordu. Ve çoğu Birla Havuz'un çimleri üzerinde ve batan güneşin ışığında ağır ağır yürürken Hindistan'ın yüce ruhunu son defa gördüklerini düşünmeden edemiyordu. Bu duygulandırıcı darçam bir saatten fazla sürdü. Sessiz kuyruğun beyaz örtüsü altında uyuyan Mahatma'nın önünden gelip geçeceği ve saygıyla çiçek yapraklarını serpeceği kadar bir zaman. Gandhi'yi öldürmeye karar veren iki aşırının, Nathuram Godse ile Narayan Abde'nin Darçan'ı ise Hindistan'ın öbür ucunda aşırı Hinduculuğun Mesih'i olan kişinin Bombay'da oturduğu harap evde cereyan etti. Cinayeti bu adamın uğruna işleyeceklerdi. İki Brahman, Vir Savarkar'ı saygıyla selamladılar, ayaklarına dokundular, sonra da durumu son gelişmelerle birlikte anlattılar. Her şey hazırdı. Karkare ve Madanlal Pahva el bombaları, saatli patlayıcı maddeler ve Bacen'in sağladığı ilkel tabanca ile birlikte Yeni Delhi'ye varmışlardı bile. Gopal Godse de ikinci bir tabancayla onlara katılmak üzereydi. Bacede sırası gelince gidecekti. Onlar ise birkaç saate kadar Air India'nın bir DC-3 uçağıyla yola çıkacaklardı. Savarkar yandaşlarıyla iftar edebilirdi. Zekaları ve cesaretleri en sonunda Hindistan'ın tecavüze uğramasına ve bölünmesine sebep olan kişinin yok oluşunu hazırlayacaktı. Yine de soğuk ve ölçülü tavırlarından böyle bir olasılığın kendisini nasıl coşturduğunu anlamak olanağı yoktu. Yüzünde hiçbir heyecan belirtisi uyanmadı. Evinin parmaklıklarına kadar kendilerine eşlik ederken ellerini Godse ve Abde'nin omuzlarına dayamakla yetindi. "Başarın," dedi, "ve geri dönün." Açlık grevine son vermesi için yalvarmak üzere 3 kilometre uzunluğunda bir insan seli Birla Havuz'a doğru akıyordu. 100 bin hançereden birden çıkan bir sesle birlikte sayısız dövizler ve pankartlar taşınıyordu. "Gandhi'yi kurtaralım." Tonga Sürücüleri Birliği, Demiryolu İşçileri Sendikası, Posta Telgraf Memurları, Bhangi Topluluğunun Dokunulmazlar Çöpçüleri, Yeni Delhi Kadınlar Derneği, acil bir durum karşısında ayağa kalkan bütün bir halk, Mahatma'sının ölmek üzere olduğu eve koşuyordu. Kalabalık büyük kapıdan içeri daldı, balkonları, ağaçlıklı yolları, çimleri, çiçekleri çiğnedi, muhafızları iteledi, her şeyi kapladı. Kardeşlik sloganları bağıran kadınla erkekle azgın bir dalga gibi Gandhi'ninkini kurtarmak üzere hayatlarını vermeye hazırdılar. Bu halk heyecanının Gandhi'nin oruç tutarak uyandırmak istediği duygu olduğunu sezinleyen Nehru, Mahatma'nın eskiden yandaşlarına seslendiği küçük tribündeki mikrofona ulaşmak için kalabalığı ite kaka açtı. "Vatanımızın toprağında bir Gandhi yaratacak yüce ve hayat dolu bir şeyler var," diye bağırdı. "Onu kurtarmak için yapılacak fedakarlıkların hiçbiri büyük sayılmaz. Çünkü bizi gerçek hedefe ancak o ulaştırabilir. Yoksa umutlarımızın aldatıcı şafağı değil." Genel heyecan havası arasında bu sözleri bozuk akortlu bir ses karşıladı. Bir göçmenin protesto aykırışı. Bir lahavuzun karşısındaki kaldırımda duran Madame Nalpahva'nın dudakları arasından çıkmıştı bu protesto sesi. Uğursuz bir merahın güdüsüyle Madandal ve Hancı Karkare, Gandhi'ye orucundan vazgeçmek için yürüyen kalabalığın arasına karışmışlardı. Kendilerinin öldüreceği Gandhi'ye. Nehru'nun konuşmasını dinlerken soğukkanlılığını yitiren Madandal, aynı görüşü paylaşmadığını gürültülü bir şekilde göstermek patavatsızlığında bulunmuştu. Karkare iki polis memurunun arkadaşını karga tulumba edip götürdüklerine umutsuzca tanık oldu. Bir lahavuzun lanetli konuğu açlık grevini atlatacak olursa bu protesto çığlığı belki de onu vereceğimiz cezadan kurtaracak diye öfkeyle düşündü. Karkare'nin kuşkuları yersizdi. Madame Nal birkaç dakika sonra serbest bırakıldı. O kargaşalık günlerinde Yeni Delhi'de göçmenlerin gösterileri olağandı. Polis suçluyu sorguya çekmek ve kimliğini saptamak gereğini bile görmemişti. Gece geç vakit Piyarelal Nayar koşarak bir lahavuza döndü. Doktorlarının artık kaybettik diye baktıkları Gandhi'yi belki hala kurtarabilecek olan tek haberi getiriyordu beraberinde. Mahatma akşam saatlerinde uzun uzun sayıklamıştı. Nabız atışları zayıf ve düzensizdi. Hayati organlarının çöküntüsü genelleşiyor gibiydi. Piyarelal Nayar ölüm sıkıntısının çöktüğü odaya daldığında Gandhi uyuyordu. Sekreteri sevgili efendisinin kulağına birkaç sözcük fısıldadı ama o hiçbir tepki göstermedi. Bunun üzerine hafifçe omzunu sallamak zorunda kaldı. Mahatma'nın gözleri en sonunda açıldı. Piyarelal ona gururla 6 çeşitli imzalarla dolu belgeyi gösterdi. Bu Gandhi'nin yazdırdığı bildirgeydi ve Barış Komitesi'nin üyeleri tarafından imzalanmıştı. Böylece topluluklar arasında barışı, ahengi ve kardeşliği sağlamak için söz vermiş oluyorlardı. Gandhi hoşnut olduğunu belirten zayıf bir oh çekti. Ama hemen ardından şehirdeki bütün yöneticilerin bu karara uyup uymadıklarını sordu. Piyarelal önce kararsız kaldı. Sonra da henüz iki imzanın eksik olduğunu itiraf etti. Hindu Mahasapa ile RSSS'nin yerel temsilcilerinin yani amansız düşmanları olan aşırıların örgütleri. Onlar da yarın imzalayacaklar diye teminat verdi Piyarelal. Temsilcileri bildirgedeki koşullara uyacakları konusunda garanti verdiler. Piyarelal Gandhi'ye orucuna son vermesi ve gece gücünü arttırması için birkaç lokma bir şey alması için yakardı. Gandhi yavaşça başını salladı, sonra sekreterine döndü. "Hayır," diye mırıldandı. "Telaşla hiçbir şey olmaz. Fedakarlığımdan vazgeçmek için en katı kalp bile erimeli." Telefonun zili Kongre Partisi Başkanı Dr. Rajendra Prasad'ın bürosunda bir araya gelen Barış Komitesi'nin toplantısını yarıda kesti. Bir lahavuzdan arıyorlardı. Karşıdaki ses Mahatma'nın durumunun birden bozulduğunu bildiriyordu. Eğer yedi koşulunun istisnasız bütün liderler tarafına onaylanıp imzalanması işlemi acele tamamlanmazsa çok geç kalınması olasılığı vardı. Takvim 18 Ocak 1947 pazar gününü gösteriyordu ve saat sabahın 11'iydi. Kongre başkanı allak bullak olan yüzüyle haberi ziyaretçilerine iletti ve Gandhi'nin şart koştuğu iki imzanın da derhal atılmasını istedi. Ardından hep birlikte bir lahavuza gelmelerini rica etti. Hasta bakıcıların can çekişen bir hastaya baktıkları gibi başucunda toplanan birkaç yakınının arasında Gandhi kendini kaybetmiş halde yatıyordu. Piyarelal tıpkı önceki gibi alçak sesle seslenerek Mahatma'yı uyarmak istedi. Sonra alnını okşadı. Ama Gandhi hiçbir tepki göstermedi. Manu bunun üzerine bir kompres getirip bunu özenle yüzüne serdi. Serin suyun etkisiyle Gandhi ürperdi ve gözlerini açtı. Başında toplananları görünce dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme belirdi. Ancak kendine özgü mucizelerden birini daha başarmıştı. Hindistan'ın tarihi kadar eski kan dereleri ve zıtlıklar odasında bir araya gelen bu adamları birbirlerinden ayırıyordu. Sihlerin mavi sarıkları hem de en militan tarikat olan Akaliler ile başları fesli ve beyaz cübbeli Müslümanlar. Parsilerin Londra'da biçilmiş giysileriyle Hristiyanlar. Sathuların safran rengi giysileriyle karışıyordu. Kongre Partisi'nin militanlarının dotileriyle bu hangi koloninin dokunulmazlardan oluşan çöpçüleri yan yanaydılar. Hindu Mahasabha aşırılarının yöneticileri, hatta fanatik Hindu örgütü RSS'nin esrarlı temsilcisi bile Pakistan Yüksek Komiseri ile dirsek dirseğiydi. Doktor Rajendra Prasad Gandhi'nin ayağı dibine çöküp 7 maddelik bildirgenin istenen herkes tarafından imzalandığını ve şimdi herkesin paylaştığı tek dileklerinin orucuna son vermesi olduğunu söyledi. Ardından hepsi birer birer yanaşıp aynı isteği yinelediler. Bunun üzerine Mahatma'nın yüzünde bir dinginlik ifadesi belirdi. Konuşmak istediğini işaret etti. Manu kulağını dudaklarına yapıştırdı ve sözlerini bir deftere yazmaya başladı. Piyarelal Nayar'da yüksek sesle okudu. Gandhi bütün istediklerini, verdiklerini kabul ediyordu. Ama kendisi henüz orucuna son vermek için hazır değildi. Yeni Delhi'de gerçekleştirdikleri şeyi şimdi de bütün Hindistan'da becermelerini istiyordu. Barışı yalnız Yeni Delhi'de sürdürmek için söz verir ve başka yerlerdeki olaylar karşısında kayıtsız kalırlarsa verdikleri garantinin hiçbir değeri olmazdı. Ve o zaman da fedakarlığından vazgeçmekle büyük bir hata işlemiş sayılırdı. Kardeşliğin zalim peygamberi ölümün eşiğine kadar çevresinde toplananları isteklerine boyun eğdirmek için zorlamaya kararlı görünüyordu. Konuşmaktan iyice halsiz düşen Gandhi, düşüncelerinin devamını Manu'ya anlatmadan önce durup bir soluk almak zorunda kaldı. İyice heyecanlanan Piyarelal Nayar, genç kızın kendisine verdiği notları bile okuyamıyordu. Kız kardeşi Sushila'dan yerini almasını istedi. Hindistan'ın yalnız Hindulara, Pakistan'ın da yalnız Müslümanlara ait olduğuna inanmak kadar delice bir şey olamaz diye devam etti doktor hanım. Bütün Hindistan'daki ve Pakistan'daki insanların vicdanlarını değiştirmek zor görülebilir. Ama bir görevi yerine getirmek için bütün kalbimizle işe girişirsek bu da gerçekleşebilir. Odada herkes birden rahat bir soluk aldı. Birbiri ardından hepsi sırayla Gandhi'nin yanında diz çöküp mesajının bütün anlamını kavradıklarını belirttiler. RSSS'nin temsilcisi de Gandhi'yi öldürmek için Yeni Delhi'ye gelen yeminli komandonun bağlı olduğu örgüt diğer sorumlular gibi konuştu. "Evet" diye söz verdi, "bize emrettiğiniz şeyi tam olarak yerine getirmek için and içiyoruz." Son iyi niyetle ifade edildikten sonra Gandhi işaretle Manu'yu yanına çağırdı. "Orucuma son vermeyi kabul ediyorum. Tanrı'nın dileği yerine gelsin" diye deftere yazdı genç kız söylediklerini. Umutla beklenen kararı aktarmak için dudaklarından neşeli bir çığlık yükseldi. Hemen çılgın bir heyecan odayı sarıverdi. Çevresi sakinleşince Gandhi bütün ziyaretçilerin hep birlikte bir Budist mantrası, sonra Gita'dan, Kur'an'dan ve İncil'den ayetler, Zoroastra'dan dualar okumaya çağırdı. Ardından o gün bayramı kutlanan ulu Sih gurusu Govind Singh için bir ayin okumaya davet etti. Gandhi'nin gözleri yumuluydu ama yüzü o kadar sakindi ki Manu sonradan kurtuluşun parlaklığıyla aydınlanmış gibiydi diyecekti. Genç Abha orucun sona erdiği haberi üzerine eve üşüşen gazeteciler ve fotoğrafçılar arasında kendisine zorlukla bir yol açarak ona içine glikoz karıştırılmış bir bardak portakal suyu getirdi. Hint hükümetinin bakanlarından Müslüman Molana Azad ile Jawaharlal Nehru o anın ciddiyetini kavramış kişiler olarak bardağı aldılar ve sırayla Gandhi'nin dudaklarına uzattılar. Mahatma ilk yudumunu içerken çakan flaşların ışıkları odayı aydınlığa boğuverdi. O 18 Ocak 1948 Pazar günü saatler 12.45'i gösteriyordu. 70 yaşındaki Mohandas Gandhi, 121 saat ve 30 dakika sadece su ve karbonatla dayandıktan sonra ilk besinini kabul ediyordu. Bapu'nun fedakarlık girişiminin sonunun geldiği haberi ulaşınca dışarıda toplanan kalabalıktan müthiş bir gürültü yükseldi. Çevresindeki kadınlar dilim dilim kesilmiş portakallarla dolu tepsiler koşturdu. Mahatma'nın kutsadığı meyveler prasat, tanrı armağanı oluyordu. Gözlerinde minnet duygusu, aynı kadınlar dağ gibi dilimleri kalabalığa dağıtmak için çıktılar. Bu dev mistik topluluk için geleneksel bir sunguydu bu. Bu coşkun neşe Gandhi'yi öylesine yorgun düşürmüştü ki doktorlar odayı hemen boşalttılar. Yanı başında bir tek kişi kaldı. Jawaharlal Nehru yüzü mutlulukla aydınlanarak yaşlı gurusunun yanı başına yere oturdu. Bir an düşünceye daldıktan sonra hiç kimseye, hatta kızına bile açmadığı bir sırrı ona verdi. Ruhani babasının fedakarlığını paylaşmak için dünden beri o da açlık grevine başlamıştı. Gandhi bundan pek duygulandı. Nehru gittikten sonra ona şu kısa mesajı gönderdi. Artık oruçtan vazgeçebilirsin. Uzun yıllar yaşamını ve Jawahar, Hindistan'ın mücevheri olmaya devam etmeni dilerim. Bapu'nun hayır dualarıyla. Yüzleri pardağı denen peçelerinin altında 100'e yakın Müslüman kadın, öğleden sonra erken saatlerde bir laha uzun kapısına vardı. Doktorlar her türlü ziyareti yasakladıkları halde Gandhi aralarından birkaçını kabul etmekle ısrar etti. Sözcüleri hepsinin 5 günden beri açlık grevine başladıklarını ve haremlerinin gizliliği içinde yaşaması için dua ettiklerini açıkladı. Gandhi minnetini ifade etmek için ellerini kavuşturdu ama öfkesini de saklamadı. ''Evinizde babalarınızın, erkek kardeşlerinizin yanında peçe örtmüyorsunuz.'' dedi. ''Öyleyse benim karşımda niçin peçelisiniz?'' Müslüman kadınlar aynı anda kendilerini dünyadan ayıran peçeleri çekip çıkardılar. Karşımda ilk defa düşmüyor peçeler diye belirtecekti biraz sonra Gandhi. Bu da gerçek sevginin var olabileceğini gösteriyor. Bedeni aldığı glikozla güçlenen, ruhu zaferiyle yeni bir kuvvet kazanan Gandhi, akşam duası için çimenliğin üzerine toplanan sayısız yandaşlarına seslenmek için birden içinde dayanılmaz bir istek duydu. ''Son günüme kadar bana gösterdiğiniz sevgiyi asla unutmayacağım.'' dedi. ''Şehrinizle ülkenin diğer yerler arasında bir ayrım yapmayın. Bütün Hindistan'da ve Pakistan'da barışın kurulması şart. Hayatın bir tek olduğunu hatırlarsak, o zaman birbirimizi düşman olarak görmemiz için hiçbir neden kalmaz. Bütün Hindular Kur'an'ı incelesin. Müslümanlar da Gita'nın ve Sihlerin büyük sahibinin anlamı üzerinde dursun.'' Kendi dinimize nasıl saygı gösteriyorsak, başkalarının dinine karşı da saygılı olmalıyız. Gerçek olan gerçektir. İster Sanskrit, Urdu, Acem ya da tamamen başka bir dilde yazılmış olsun. Tanrı bize ve bütün dünyaya akıl versin diyerek tamamladı konuşmasını. Hepimizi daha akıllı, uslu kılsın ve Hindistan'la bütün evrenin mutluluğu için bizi birbirimize yaklaştırsın. Darçan'ı o akşam olağanüstü derecede heyecanlı bir gösteri olmuştu. Bir şala sarılan ve yastıklarla desteklenen Gandhi, odasının önündeki balkona yerleştirilmişti. Dev kalabalık arasında herkesin onu görmesi için 4 yakın yandaşı kendisini tutup yukarı bile kaldırdılar. Mahatma maç kazanmış bir boksör gibi ağzı kulaklarına vararak coşkun kalabalığı neşeyle selamladı. 3 saat sonra Yeni Delhi coşkuyla orucun sona ermesini kutlarken Gandhi 6 günden beri ilk defa yemek yedi. Bir bardak keçi sütüyle 4 portakal. Yemeğini bitirir bitirmez çıkrığını istedi. Doktorlarının itirazlarının hiçbiri onu iplik eğirmekten alakoyamadı. Bedenine yeni gelen güçle zayıf parmakları küçük çıkrığı çevirdi. Çalışmadan elde edilen ekmek çalınmış ekmek demektir diye açıkladı görüşünü. Yeniden beslenmeye başladığıma göre benim de çalışmam gerekir.